Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Gerçekten günlerde dolu dolu Rabbin sesinden işittik. Ben kendi açımdan birçok şey öğrendim. Bereket aldım kardeşlerden. Genç kardeşlerden bereket aldım. Fikret'ten, Sami'den. Ben her zaman diyorum, evet ben 40 senedir bu işin içindeyim. Ve ben hala heyecanlanıyorum. Onların dönemindeyken, onların yaşındayken, onların iman hayatına baktığım zaman, yani yıl olarak, ben gerçekten onlar kadar değildim. Benim eski vaazlara ya da eski radyo programlara baktığım zaman hep böyle, ulan burada hiçbir şey yokmuş diyorum. Ama Rab onları da kullandı. Her zaman onu yani bana her zaman o bir teşvik olmuştu. Rab bunu Recep de sık sık kullanıyor. Rab yetenekli adamlar değil. Ama sadık adamlar arıyor. Sadıkça Rab'be hizmet edenler arıyor. Her zaman buraya geldiğimizde bizim konular arasında konuşmayız birbirimizden. Eskiden bir ara düşünmüştük ama dedik herkes Rab onun yüreğine nasıl bir şey veriyorsa ha, olsun burayı kapatabilirim. Bu pencereyi kapatalım. Hücum edelim mi oraya? Belki biraz daha biraz daha kaldırayım yukarıya. Her ne hikmetse, dediğim gibi hikmet aslında değil de Rabbin her zaman böyle bir uyum sağladığını ve ilginçtir ben Levililer 11. bölümü düşünüyordum. Orada da 11. bölümde orada da hayvanlar alemi var ama şey olarak hangi hayvanları yiyebilirsin, hangi hayvanları yiyemezsin? Ben bunun hakkında bir konuşma duymuştum. Çok ilgimi çekmişti. Ve o zaman dedim ya herhalde bunu hazırlayayım. Çünkü orada çok hoşuma giden bir şey vardı. Yani buna bir giriş olarak söylüyorum. Bir şey vardı. Hangi hayvanların yenmesi? Yani hangi hayvanları yiyebilirsiniz diye. Sadece bir şey diyor çatal ve yarık tırnaklı geviş getiren hayvanları yiyebilirsiniz. Demek yiyebileceğiniz hayvanlar hem çatal tırnaklı ayrı hem de geviş getiren. Neden çatal tırnaklı ve aynı zamanda geviş getiren? Bir kardeşine duymuştum yani çok hoşuma gitmişti o. Bu çatal tırnak aslında kişinin dünyadan ayrılmasını belki biraz zorlama biliyorum ama bayağı yani düşünmüştüm ya olabilir. Geviş getiren hayvan da yediklerini akşamları tekrar çıkartıp tekrar çiğneyen birisi. Düşündüm ya sanki Rab bununla da bize bu şeyi diyor. Yani imanda gelişebilecek adam hem ya da iman eden birisi hem dünyadan ayrılıyor ki öyle değil mi? Yani bizi dünyadan çağırıyor dünya sisteminden. Aynı zamanda Tanrı sözünü okuyup Tanrı sözünde gelişen, Tanrı sözünde büyüyen insan. Evet.
Adamla vurdukça burası geliyor. Vur lan.
Bir yerde
yani bu
Onlara değil ki, biliyor musun? Onlara oluyor. Onlara.
Abi bu binaya ait. Bahçede bir yerde olmaz. Her şeyin ortada da yapıyorlar.
Arkada görüyorum. Burada arkada yapıyorlar. Olsun. Yani biz yine de
davulu duymuyoruz.
Evet, konsantreyi bu tarafa çevirelim. Dün Pentekost Kutsal Ruh'un geldiği gün hakkında konuştuk. Ve Habercilerin İşleri 2. bölüme bakmıştık. Ve Pentekost'un ne olduğunu görmüştük. Pentekost'un özel bir anlamı var. Bunlar Yahudilerin bayramlarıdır. Fısıh ya da Pasah bayramı demiştik ki Rabbin ölümünü simgeliyor ve İsa Mesih bizim Pasah'ımızdır. İlk ürünler bayramı neyi simgeliyordu? Rabbin dirilişini simgeliyordu. Ve Rabbimiz ilk dirilen, ilk turfanda dediğimiz olay. Ve Pentekost da bu bayramlar, haftalar bayramı, burada da yeni bir şey başlıyor. Ne? Kilise tarihi başlıyor. Eski çağ kapanıyor ve yeni bir çağ başlıyor demiştim. Ve işte bu yeni çağda eski çağın kapanmasıyla yeni çağın açılması arasında Rab bir şeyler yapıyor. Onlara demişti, Yeruşalim'de bekleyin ve onlar beklediler ve beklerlerken hep bir arada dua ediyorlardı. Demiştim ki bize güç ver, şunu ver, bizi koru açısından değil ama hizmet açısından. Hizmet, Rabbin sözünü bütün uluslara yayabilmeleri için Kutsal Ruh'un onları doldurması ve onları vaftiz etmesi gerekliydi. Ve demiştim ki Kutsal Ruh'la vaftiz, Kutsal Ruh'la dolma iki ayrı şeydir. O yüzden de o kitabı önermiştim. Yeni gelenler için bir özet vereyim. Kutsal Ruh'la vaftiz olmak, bir kimse İsa'ya iman ettiği an onun, yani inanlılar topluluğuna ekleniyor. İnanlılar topluluğu Mesih'in bedenidir. Mesih'in bedenine giriyor. Bu bir kere olur. İki kere olmaz. Bir kimse İsa'ya iman ettiği zaman Tanrı'nın çocuğu oluyor. Kardeşimiz dedi, nokta. Ama Kutsal Ruh'la dolmak güncel hayatta zorluklara dayanmak. Yani Pentekost günü için konuşmuyorum ama günümüzde Rab'bin sözünü yaymak. İyi haberi vermede, dayanma da buna günlük olarak ihtiyacımız var. Sonra ateşe onlar bir arada oturup dua ederlerken rüzgara benzer, rüzgara andıran bir ses ve ateşe benzer diller onların üzerinde, yani duyuldu ve ateşe benzer diller onların üzerine geldi ve onları doldurdu. Onlar Kutsal Ruh'la dolduklarında her birisine Kutsal Ruh'un verdiği açıklamayla başka başka dillerle konuştular. Buraya kadar gelmiştik. Ateşin, vaftiz ateşinin özellikle hiçbir zaman bir güç kuşanmak, Rabbi almak ikinci bir deneyim olmadığını söylemiştim. O geldiği zaman sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek demiştim. İki ayrı şey. Bazıları mesela, duydum ben bunu. Gel Kutsal Ruh bizi ateşle vaftiz et. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gel bizi lanetle cehenneme yolla. Kutsal yargıdır çünkü. Kutsal Ruhu, yani bu ateşle vaftiz imanlılar için değil. Ateşle vaftiz iman etmeyenler için bir gün olacak. Kutsal Ruh'la vaftiz olanlar Mesih'in bedenine nasıl konuluyorsa, daldırılıyorsa, ateşle vaftiz olanlar, İsa Mesih'e iman etmeyenler bir gün ateşe daldırılacaklar, ateşe atılacaklardır. İki ayrı şey. Kutsal Ruh'la, dediğim gibi, vaftiz olmak özel bir deneyim. Bu Habercilerin işlerindeki bir, yani o dillerle konuşmaya başladıklarında ya yeni bir şey, deneyim yaşıyor, ikinci bir dolmadır. Yok. Bunlar hep ayetlerin cımbızla seçtiklerinde oluyor. Şimdi burada ilginç bir şey var. Demiştim ki dillerle konuşma öyle bilinmeyen diller değil. Bilinen dillerde. Burada gördük. Yeruşalim'e gelen 15, 14, 15 yöreden insanlar ne yaptılar? Bu haberciler, ya da Petrus ve haberciler Rabbin sözünü yayarken, söylerken onlar kendi ana dillerinde söylediler. Onlar kendileri kendi dillerinde, yani bir Türk olsaydı bir Türk de orada Rabbin sözünü Türkçe olarak duyacaktı. Hatta bunun üzerine bir kalın kitap gördüm. Ya ne zaman bu dil çevrildi? Yani bunlar belki biraz saçma şey. Yani onlar İbranice konuşurken tam havadayken bir çeviri oldu gitti. Ya bu tür tartışmalara da girenler var ama buna gerek yok. Ama orada bir mucize oldu. Mucize bilinen dillerdi. Öyle bilinmeyen dil. Biz Ankara'daydık. Recep de o zaman da oradaydı. Benim ablam orada da aşçı olarak götürmüştük. Bir Bibi seminer vardı. Ve tam böyle dua ediyorduk. Ankara'dan birisi de gelmişti. Böyle bir davetsiz misafir. İngiliz. Birden başladı. Birden hışını mışını düşünüyor. Yani böyle güya dillerle konuşuyor. Benim ablam yerlere yattı gülmekten. Çünkü dedi ki Türkçe ile Arapça karışmış bir şeydir. Bir şey söylüyor. O biraz anlıyordu. Yani rezil etti. Şimdi bu tür şeyler kutsal kitabın içeriğini, özünü bilmediğimiz zaman bu yanlışlara kapılabiliriz. Olayı biraz da mantığa vurmamız lazım. Yani Tanrı bilinmeyen bir dil göndermesinin amacı nedir? Rabbin bütün hedefi, amacı sözünü her tarafa yaymak değil, insanları kurtarmak değil mi? Eğer Rabbin sözü şu anda elimizdeyse bizim başka bir şeye ne ihtiyacımız var? Rabbin sözü, Rabbin kendisi yeterlidir. Rabbin sözü, Rabbin kendisi yeterlidir. Bunu bir kere bilmemiz gerekir. Özellikle acımız, sorunumuz, derdimiz, problemimiz olduğu zaman bu tür rizikolara düşüyoruz. Bir hastalığımız var. Bir umut diye hemen bu tür şeylere kendimizi kaptırıyoruz ve kendimiz olmuyoruz. Rab mucize yapmaz mı? Tabii ki yapar. Rab ayağı kaldırmaz mı? Tabii ki yapar. Ama kutsal kitabın hiçbir yerinde bize böyle bir vaat vermiyor. Yani iman edeceksiniz, her şey iyi olacak. Hiç hastalanmayacaksınız. Hiç dert olmayacak. Hayır kardeşler, bu dünyada sıkıntılarımız olacak. Ama bizler her zaman söylediğim gibi Rab'de bizim kişiliğimizi kazanmamız gerekir. Kişiliğimizin olması gerekir. Kendi ayaklarımızın üzerine dikilmemiz gerekir. Bunu nasıl yapabiliriz? Eğer Rabbin sözünden yeterince bilgimiz varsa, Rabbin sözünü yeterince okuyorsak, yeterince çalışıyorsak. Çalışmıyorsak, hep onun bunun dediğiyle, yani onun bunun yönetmesinde olacağız. O ne derse ona inanırız. Kimin atına binerse ona dayı diyoruz diye bir söz var ya Türkçe'de. Oysa biz bilmeliyiz. Yani bizim doğrularımız ve yanlışlarımız olmalı. Bu da ancak bilgiyle olur. Dün dedim mantık, akıl, yürek, hayat ve ondan sonra verme. Bu insanlar da şaşırdılar. Ve bu ne diye hayrete düştüler. Bazıları da alay etmeye başladılar. Herhalde bunlar sarhoş olmuşlar diyor. İşte burada kilisenin başlangıcında Petrus'un o büyük konuşmasını görüyoruz. 14. ayetten 36. ayete kadar. Dün de dediğim gibi bunlara bakmayacağım. Ancak orada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Petrus ayağa kalktı, kendiliğinden konuşmadı. Onun vaazına bakarsanız çok dikkatimi çekmişti. Hep alıntılar yaparak Rabbin sözünü veriyor. Dün Sami kardeşle, bizim Fikret kardeşle baktım. Çok ayet kullandılar. Dedim işte bu. Petrus, Yoel'den alıyor, Davut'tan alıyor. Konuşmasının yarısından fazlası alıntıdır. İşte en iyi insanlara verebileceğimiz şey budur. Rabbin sözünü alıp vermek. Atlamak dedim, atlayacağız. Ve 37. ayetten, yani dünkünün bir özetini aşağı yukarı verdim. Şimdi 37'den 42. ayete kadar sizlere okuyayım. Bu sözleri duyduklarında yüreklerine hançer saplanmış gibi oldu. Petrus'a ve öbür habercilere kardeşler öyleyse ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şöyle yanıt verdi. Günahlarınızdan dönün ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz edilsin. Böylece kutsal ruh armağanını alacaksınız. Çünkü bu vaat sizlere, çocuklarımıza ve uzakta olan herkesedir. Tanrımız Rabbin kendisini çağırdığı herkese. Petrus daha birçok sözle tanıklıkta bulundu. Bu sapkın kuşaktan kurtulun diyerek kendilerine öğüt verdi. Onun sözünü değerlendirenler vaftiz edildiler. Böylece o gün yaklaşık 3000 kişi imanlılara katıldı. Bunlar habercilerin öğretisini dinlemekte, ruhsal paydaşlıkta, ekmek bölmekte ve dualara katılmakta süreklilik gösterdiler diyor bu ayetler arasında. Şimdi bu ayetlere bakalım. Bu sözleri duyduklarında diyor. Hangi sözleri duyduklarında? Evet, bekliyorum, ben atıyorum yani bir sürü. Hangi sözleri? Daha önce Petrus ne yaptı? Önce imanlar beklediler. Rabbin vaadine göre. Bir birliktelik vardı. Recep kardeş bugün onu harika şekilde vurguladı. Aralarında bir ayrım yoktu. Onu da dedi, tek gerçek vardı. Tek doğruları vardı. Ve tek beklentileri vardı. Rabbe itaat etmek ve Rabbin verdiği vaadi beklemek. Ve bunlar bunu bekliyorlar. Ve bunlar gözle görülür bir şekilde, duyulur bir şekilde onların üzerine Rabbin söylediği kutsal ruh geldiği zaman bu insanlar, evet bunlar sarhoştular dediğinde Petrus ayağa kalkıyor ve orada Rabbin sözünü onlara bildiriyor. İyi haberi veriyor, müjdeyi veriyor. Onlara bunlar öyle bilinmeyen şeyler değil. Eski antlaşmayı alıyor ve Mesih'in geleceğini, Mesih'in öleceğini, Mesih'in dirileceğini onlara kanıtlarla anlatmaya başlıyor. İşte bu sözleri duyduklarında onların yürekleri ne diyor? Hançer saplanmış gibi oldular. Burada üç önemli nokta var. Üç önemli nokta. Yani bu ayetlerde üç önemli nokta görüyoruz. Birincisi nedir? Birincisi nedir bu eylemde? Ayetlere bakarak söyleyin. Evet. Ne yaptılar? Burada insanlar Tanrı sözünü dinlediler. Birinci eylem bu. Birinci kural bu. Kimse iman etmez eğer Rabbin sözünü duymazlarsa, Rabbin sözünü almazlarsa. Rabbin sözüne kulak vermezlerse. Bunların üçü bir arada gidiyor. Romalılarda ne diyor 10. bölümde? İman nasıl oluşur? Rabbin sözünü vermekle. Diyor eğer Rabbin sözünü veren olmazsa, işiten yani o zaman nasıl iman edecekler? Birisi gidip Rabbin sözünü vermesi lazım. Onlar Rabbin sözünü işitmeleri gerekir. İman ancak Rabbin sözünün verilmesiyle mümkün olur. Ve burada bunun örneğini görüyoruz. Petrus bütün İncil'in özetini veriyor. Mesih'e ilişkin. Ve bunlar bu sözü dinliyorlar. İkincisi, ayetin içindedir. Ayet olarak söylerseniz Diyor ki yüreklerine hançer saplanmış gibi oldu. Duydular. Yüreği etkiledi. Bunlara biraz böyle kısa kısa bakacağız. Bu duymak nedir? Yürek nedir? Burada uzatamam. O yüzden son toplantı herhalde en iyi toplantıdır. belli noktada kesmek zorundayız. Üçüncü adım neydi?
Tövbe. Yine ayetin içerisinde.
Tövbeden önce. Birincisinde sözü duydular. Bu ilk adımdır. Sözü neyle duydular? Ayaklarıyla duydular. Kulak nerede? nerede? Kulak neye bağlı? Yok, kulaktan giren şey nereye gidiyor? Demek ilkin duymaları lazım. İlkin duydular. Eğer bugün az imanlı varsa, eğer bugün insanlar ister Hristiyan toplumda olsun, isterse İslam dünyasında olsun, iman etmiyorlarsa, bunun bir nedeni iyi haber verilmiyor. Birinci adım odur. İyi haber verilmiyor. İkincisi hayatta gösterilmiyor. Üçüncüsü yaşanmıyor. Verilmiyor. Buradan geliyor. Bu insanlar dedi ki, dinlediler, sonra bir şey söylüyorlar. Bu çok önemli. Duyarsın, anlarsın, yüreğine hançer gibi saplanır, sonra bu kadar basit. Ta o aşamaya gelmedik daha. Ta orada değiliz. Daha sözü duyma var. O duyulan söz yüreğe konuşuyor. Ve yüreğe konuşulan sözde kişi bir adım atması lazım. Dün de söyledim. Öyle ben papazlar, ilahiyatçılar tanıdım ki kafaları dolu ama yürekleri boş. O karar aşamasına gelmemişler. Duyacaksın, anlayacaksın ve iman edeceksin. Yani bu insanlar ne diyor? Ne yapmalıyız kardeşler? Bu beyni ya da aklı ben sürekli vurguluyorum. Çünkü biliyorum birçok sorunun kökeninde bizim düşüncelerimiz yatıyor. Birçok kardeşle konuşuyoruz. Ruhsal danışmanlık yapıyoruz. Ve ya kafamdan söküp atamıyorum diyor. Yanlış düşünceler. Şimdi beyine eğer sen aklımıza yanlış, olumsuz şeyler verirsen, beyin onu alıp üretime koyar. Çoğu zaman unutuyoruz. Biz bu dünyada yaşıyoruz ve bu dertlerin içerisindeyiz. Bu dertlerden hiçbir zaman kurtulamayacağız. Ama bu sorunların, bu acıların, bu problemlerin gerisinde aslında Rab bizlere neler yapmak istediğini çoğu zaman görmüyoruz. Bizim Recep kardeş hayvanlar aleminden söz etti. Belki önümüzdeki yılda kartal hikayesi takvimde çıkacak. Yani bunu okuduğumda çok çok etkilemişti beni. Kartalın İki özelliği var. Biliyorsunuz kartal yuvalarını yüksekte kurar. Ve o yavrularını belirli bir yaşa geldikten sonra o tepeden bir tekme vurur aşağı atar. Yavru uçamaz, tembel. Daha gelişmemiş kolları. Ama kartal bunu yapar, ana kartal yapar. Bir tekme vurur o uçurumdan aşağıya atar. O yavru kartal çırpınır, didinir. Eyvah gittim diye yere doğru gidiyor. Ve ana kartal ne yapıyor biliyor musunuz? Üzerinde uçuyor. Yavru görmüyor. Ama onun üzerinde uçuyor. Ne zamana kadar? Ana kartal görüyor. Eğer yavrunun takatı kalmadığı an altına girer, onun kanatları üzerine alır, tekrar yuvaya çıkarır. Bunu birkaç kere yaptıktan sonra onun kanatları gelişir. Artık kartal uçmaya başlar. Birinci özelliği bu. Bu Rabbimizi çok iyi simgeler. Bunu unutuyoruz çoğu zaman. Bir sorunda, bir dertte, bir problemde biz sanıyoruz ki Rab bizi unuttu. Bunu söylüyorum çünkü burada da birçok kardeşle bunu konuştum. Bana bunu dediler. Ama bak bende şu kötülük de var, şu da var, bu da var. Sanki Rab beni attı. Öyle görünebilir. Ama o kartal gibi. Rab'ın sözünde bu kartal olayı çok var. Çok veriyor. Kartal gibi. Hı? Rab'bi bekleyenler kartal gibi süzülürler, yorulmazlar diyor. Yani Rab bunu oraya öyle tesadüf koymadı. Sen kendini öyle hissettiğin zaman, Rab beni bıraktı dediğin zaman aslında Rab seni bırakmıyormuş. Üzerinde uçuyor. Ama sen görmüyorsun o sorunlar içerisinde. O noktaya geldiğinde girer altından kaldırır seni. İkinci özelliği benim birkaç aydır böyle bir ufacık şey oldu. Bir türlü o öksürük gitmiyor. Diyorlar ki kartal aşağı yukarı 70 yıl yaşıyormuş. 70 yıl bir insan kadar. Kartal ancak 35-40 yaşlarına geldiği zaman onun işi biter. Bu gagası kartlaşmış, uzamış ve artık ondan bir şey ısıramaz. Tırnaklar ya da cinaklar diyoruz Azerice'de cinakları. Pençeleri o kadar kalınlaşır, o kadar sertleşir ki artık bir şey de tutamaz. Tüyleri diken ve kalınlaşır. Diken gibi olur ve kalınlaşır. Şimdi kartal burada karar vermesi lazım. Ya çıkacak orada ölümü bekleyecek ya da acılı bir yoldan geçecek. Çok acılı bir yoldan geçecek. Karar verirse acılı yoldan geçmeye yuvasına gider. Ki genelde veriyorlar. Yuvasına gider. Ve başlar gagasını o sert kayaya vurmaya. Haftalarca. Ve her vurdukça ona acı verir. Her vurdukça ona acı verir. Sonunda kan revan içerisinde o gagayı düşürür. Yani cımbızla çekeriz diyor ya. Öyle. Kendisi onu bitiriyor. Vura vura bitiriyor. Ve ondan sonra bekliyor yeni gaga çıksın. Ve yeni gaga çıkar. O güçlendiği zaman başlar ikinci hamleye. Tırnaklarını sökmeye başlar. Bir. O da bittiği zaman başlar tüylerini yolmaya. Dazlak yapar kendisini. Ama yeni tırnak çıkar ve yeni tüy çıkar. Ve kartal bundan sonra 35-40 sene daha yaşar. Acılı bir yoldan geçiyor, dertli bir yoldan geçiyor. Ama o ona bir hayat kazandırıyor. 35-40 yıl. Şimdi Rabbin bizim acılarımıza ya da bizim acılardan geçmemize izin veriyorsa onun bir bildiği var. Aslında bu acılar bizi olgunlaştırır. Bu acılar bizi geliştirir. Bunu bilmemiz lazım. Yoksa Rab beni bıraktı. Hayır, Rab bırakmaz. Ama günaha düşüyorum. Ama şüpheler geliyor. Hiç şüphe gelmeyen kardeş var mı aranızda? El kaldırsın. Dün kardeşe dedim ki eğer bir tanesi ben hiç şüphe duymadım diyorsa herhalde o ilk olacak. Bana dedi sen de şüphe duydun mu? Oho kaç kere. Yahya İsa'yı gördü. İşte dünyanın gözüyle gördü. İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. Zorluklar geldiği zaman ne dedi? Ya gerçekten sen Mesih misin? Şüpheye düştü. Rab onu azarladı. Utanmaz dedi.
Başkasını mı bekleyelim?
Yani başkasını mı bekleyelim? Rab ona şöyle dedi. Utanmaz. Sen görmedin mi benim Rab olduğumu? Öyle mi dedi? O zaman hayır düzeltir. Yok öyle demedi. Gidin gördüklerinizi söyleyin. Böyle bir Rabbimiz var. Rab atmaz. Rab atmak bize özgüdür. Çöp tenekesini atmak bizim işimizdir. Ama Rabbin işi değil. İşte fark burada. Bu insanlar duydular. Dedim duymak beyin ile olur. Rabbin sözünü duydular ve anladılar. Duymak ve anlamak, okumak ve anlamak kardeşler çok çok önemlidir. Biz okuduklarımızı anladığımızda o söz bizim yüreklerimize işler. Bir kiliseye 2 aydır ya da 2,5 aydır başladım. Kavsure civarında aradım bir kiliseye gideyim. Ve bu kilisede yani ben de bir şeyler kapayım. Öğreneyim. Sağlam bir öğreti olsun. Aradım. Doğrusunu bulamadım. Sonra birisini buldum. Çok öğreti olarak çok çok hoşuma gitti. 2,5-3 aydı gidiyoruz oraya. Buna alta ferzanlık diyorlar. Öğreti çok çok iyi. Tabii kabul etmediğim 1-2 nokta var. Orada bir şey gördüm. Kitap kataloğu. Ben kitapları Recep bilir, bunlar bilir. Çok çok meraklıyım yani. Kitap gördüğümü dayanamam. Türkiye'de beni arayan hep kitaplarda bulur, kitapçılarda bulur. oraya dedim bir telefon açayım. Telefon açtım bu kitapçı şeye bir duru kara kitap basıyorlar falan. Basım evine. Telefon açtım. Dedim ya böyle böyle biz küçük bir misyonuz. Acaba indirimli kitaplar alabilir miyiz? Oradan buradan neyse adam benimle konuşmak istedi. Başladık konuşmaya falan. Sordu ya nereden geldin? Nasıl iman ettin? Şimdi Türk de olunca. Ya ben dedim ilk kere Ottenhof'a geldim. Dedi vaz. Evet. Benim hanım dedi Ottenhof'den. Ya ne oluyor bu? İlk kere söylüyorum. Dedim Frisch var. Frisch'i tanıyor musunuz? Dedi vaz. O benim kayınbabam. Dedim ya ben onun kızlarını arıyordum dedim. 2 kızı. O da dedi bizim hemen yanımızda 100 metre yukarıda oturuyor. Ne edeceksin dedi. Dedim gideceğim onlara teşekkür edeceğim. Uzun süreden beri arıyorum. Çünkü bu adamla o zamanlar 71'de bu 2 kız broşür dağıtıyordu. O broşürden birini ben almıştım. Adam telefonda ağlamaya başladı. Bak Rab nereden nereye getiriyor. 41 sene sonra onlar buradan gider gitmez. Şimdi gideceğim onlara. Yani teşekkür etmeye. İyi ki bu Rabbin sözünü verdiler. Şimdi biz de Rabbin sözünü vermemiz gerekir. Bazen veriyoruz. Biliyorum o kardeşler çok iyi çalışıyor. Bazı rol çok çok yıllardan beri hizmet ediyor. Bazen hiçbir şey gözükmüyor. Ama bilelim ki o hizmetler, o verilen bir broşür boşa gitmiyor. Bu yüzden Rabbin sözünü vermemiz lazım. Petrus burada Rabbin sözünü veriyor. Ve o söz yüreklere o anda konuşuyor. Bazen biz yıllardan beri, yıllarca vereceğiz, duymayacağız. Şey görmeyeceğiz bir şeyler. Ama bu demek değil ki Rab kendi işini görmüyor. Düşün 41 sene sonra ben 2 kızı buluyorum. Yani kitap ararken bunlar zamanında broşür dağıtmışlar. Onlara gidip teşekkür edeceğim. Yani onun için arıyorum onları. İyi ki yaptınız. Bu insanlar sözü duydular. Duymak dedik akıl ile olur, mantıkla olur. Ve başka bir özellik de dinlemek ile olur. Buradasın, gözün bana bakıyor ama aklın başka yerlerde. Öyle değil mi? Kaç kez öyle oluyor. Ya da okuyoruz. Yani kendimden biliyorum biliyor musun? Yani sizi suçlamıyorum. okuyoruz birden bakıyorum ki ya ben şimdiye kadar ne okudum? Yani yarım saat okumuşum ama bir kendime geliyorum hiçbir şey anlamamış. Yani kafam başka şeyler var ama okuyorum. Dinlemek de çok önemli. Bu insanlar Rabbin sözünü dinlediler. Sonra yüreklerini aldılar. Ve ondan sonra da sordular. Kardeşler ne yapmalıyız? Ayet 38'de şöyle diyor. Günahlarınızdan dönün, günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz edilsin. Böylece kutsal ruhun armağanını alacaksınız. Vaftizciler var, vaftizciler. Çocuk vaftizi yapanlar. Vaftizin kurtuluş getirdiğini söyleyenler. Vaftize çok önemli. Vaftiz önemlidir. Onu söylemiyorum. Rabbin buyruğudur. Ama bu ayeti bazen gösteriyorlar. Çünkü burada diyor ki, günahlarınızın bağışlanması için her biriniz Mesih'in adıyla vaftiz edilsin. Öyle yazmıyor mu? Öyle yazıyor. İşte dedim ya, kutsal kitap çalışırken o olayın bütününe bakacaksın, önüne bakacaksın, arkasına bakacaksın. Şimdi ayeti tersten okursan, geriden okursan öyle çıkıyor, öyle anlam veriyor. Ama önce ne diyor? Günahlarınızdan dönün önce. Ama ondan önce ne vardı? Anladılar. Neyi anladılar? Rabbin sözünü anladılar. Sonra yürekleri harekete geçti. Ya evet, yani onların yürekleri devreye geçtiği zaman duygulanmadılar. Eyvah, süper imanlar olacağız demediler. O sözler onlara kendi günahlarını gösterdi. Ya biz kayıbız. İsa Mesih bizim için geldi, biz bunu görmedik. Biz demek ki ölüme mahkumuz. Ama şimdi Mesih bize kurtuluş veriyor. E bu kurtuluşu almak için ne yapmalıyız diyorlar. Ve ona diyor, ilk adım tövbedir. Tövbe edeceksiniz. Tövbe etmeniz lazım. Peki tövbe nedir? Dün hangi kardeşimi söyledi? Çok harika bir resim çizdi. Çok harika, yani o çok, ilk kere duydum onu. Buradan Darmstadt istasyonundan biniyorsunuz trene. Gideceğiniz yer Frankfurt. Ama bir bakıyorsunuz ki tren şeye gidiyor, Mannheim'a. Ve siz orada arkaya dönüyorsunuz, trenin öbür tarafına doğru gidiyorsunuz. Bu bir şey değiştirir mi demişti?
Yok.
Değiştirmez.
Kardeşim vaziydi bu.
Kimin?
Hayrettin kardeşim.
Sen de değil mi? Ha, diyor musun? Yaşlılık. Hangisini? Ya? Değiştirmez. İşte tövbe nedir? İneceksin istasyondan, geriye döneceksin. Yani gittiğim yol yanlış. Şimdi sözü duyuyorum, söz yüreğime konuşuyor, benim günahlarımı gösteriyor. Ve ondan sonra o Rabbin yüreğime koyduğu sözü, bana gösterdiği şeyi, evet Rab sen haklısın diyorum ve geriye dönüyorum. Bu tövbe. Sonra vaftiz geliyor. O dönemlerde iman edenler hemen vaftiz oluyorlardı. Ama günümüzde bunu acele etmiyoruz. Çünkü o ilk dönemdi. Haberciler, apostoloslar oradaydı. Ama bu zamanla yozlaştı. İnsanlar duyguyla geldi, o oldu. Bu nedenle vaftizde her zaman ne yapıyoruz? Bir kardeşin, zaten birisi tövbe ederse önce onun anlayıp anlamadığını soruyoruz. Yani bir konuşma yapıyoruz. Ne oranda Rabbi anladı? Ne oranda gerçekten Mesih'in kurtarıcı olduğunu anladı? Eğer bunları anladıysa, vaftizin ne olduğunu anladıysa, o zaman vaftiz edilir. Tekrar edeceğim, vaftiz nedir? Asıl vaftiz. En başta ne zaman vaftiz oluyoruz? Evet. Mesih'in bedenine konuluyoruz. İkinci vaftiz, suyla vaftiz, bunun dışa bir göstermesi, bir tanıklık. Hemen dediğim gibi 20 sayfa atladım. Son olarak bu ayetle bitireceğim ama orada birkaç söz. Diyor ki bunların 3000 kişi imanlara katıldılar ve bunlar habercilerin öğretisini dinlemekte. Ruhsal paydaşlıkta, ekmek bölmekte, dualara katılmakta sürekli bağlılık gösterdiler. Şimdi burada bana bir kişinin imanda büyümesi için hangi kuralları izlemesi gerektiğini siz söyleyin. Öndekiler tabii değil. Burada hangi kurallar izleniyor? Tekrar okuyayım. İmanda büyümenin ilkeleri, kuralları. Diyor ki bunlar habercilerin öğretisini. Bir, ruhsal paydaşlık. İki, ekmek bölmek. Üç ve dualar. Öyle kalmıyor. Sürekli bağlılık göstersin. Birincisi nedir?
Öğreti.
Efendim? Öğreti. Neden öğreti bu kadar önemlidir? İlk gün hatırlıyorsunuz bir mamadan söz etmiştim. Ne mamasıydı o? Kim yemişti o köpek mamasını?
Almanca.
Neden? Anlamadı. Bilgisiz. Şimdi sağlıklı öğreti, şimdi sağlık aslında Yunanca'da hijyenden geliyor. Biliyorsunuz temizlik konusunda hijyen diyoruz. Yani hijyenik diyoruz. Yani temiz, mikroplar yok. Bir yere gittiğimiz zaman, bir lokantaya gittiğimiz zaman ellerimizi yıkarız. Niye? Temiz olsun diye. Temiz, sağlıksız öğreti, temiz olmayan, sağlıksız, yani temiz olmayan yiyecek insanı hasta eder. Belirli yaşa geldikten sonra hep sağlıklı yiyeceklerin peşinden koşuyoruz. Timoteos da şöyle diyor. Eğer biri aykırı öğreti yayıyor, Rabbimiz İsa Mesih'in sağlıklı sözlerine ve Tanrı sayarlığına uygun öğretide yanaşmıyorsa böbürleniyor ve hiçbir şey anlamıyor demektir. Sağlıklı öğreti. Zaman kısaldığı için sadece size ayetleri okuyayım. Bu tanıklık gerçektir. Bu nedenler onları sert payla. Kimi? Yanlış öğreti yayanları. Öyle ki imanda sağlıklı olsunlar. İmanları, sevgileri, sabırları sağlam olsun. İman, sevgi ve sabır nasıl kaynaklı, nasıl ortaya çıkar? Sağlıklı öğretiyle. Sağlıklı öğreti Tanrı sayarlığı yaratıyor. Sağlıklı öğreti Tanrı'nın yüceliğini bize gösteriyor. Sağlıklı öğreti bizde Tanrı'ya karşı bir hayranlık uyandırıyor. 2. Timoteos 2.17'de şöyle diyor. Onların öğretileri kangren gibi dal budak salacak. Timoteos mektubu biliyorsunuz pastoral mektuplardır. Ve Paulus çobanlara yazıyor. Onların öğretileri kangren gibi dal budak salar. Kangren nedir biliyor musunuz? Vücudun bir yerine bir mikrop girer. O dokunun hücrelerini yemeye başlar. Kemirmeye başlar. Isırmaya başlar. Ne yapmak lazım bu kangrenden kurtulmak için? Kesmek lazım. Ve burada da açıkça Timoteus bunu diyor. Onların öğretileri kangren gibidir. Bakın televizyonlarda şovlar yapılıyor. Dün size o yeni çeviriler madde müjdesini size okudum. Şimdi taviz verdiğimiz zaman aslında bunların yaptıkları bu kangrendir. Bunlara karşı uyanık durmamız lazım. Uyanık durabilmemiz için kendimiz Rabbin sözünü okumamız, araştırmamız lazım. Belki yeni gelen bir iki kardeşler için.
Matta'nın meali abi.
Matta'nın meali. Belki bir o yeni gelen kardeşler için sadece onu söyleyeyim. Haberleri olsun diye. Bakın Matta'nın meali çıktı. Son ayeti tekrar size okuyayım. Şimdi bütün uluslara gidin diyordu ya, onlara baba orkusa ruhla bahsedin diyor. Şimdi bütün milletlere gidin, bana mürit yetiştirin. Mevla, vekili ve mukaddes ruh adına onlara tövbe abdesti aldırın. Bu nedir? Bu şeytanın ekmeğine yağ sürmektir. Bu nedir? İşte kangrendir. Kangren öğreti. Bunlardan uzak durmak ve bunları ayağa kalkıp bunları her bir yerde atmamız lazım. karşı durmamız lazım. E bunu nasıl yapabileceğiz? Rabbin sözünü sağlıklı bir şekilde biliyorsak. Ne şiş şansı ne kebap misali olmaz. Televizyona çıkıyor birisi, dün dediğim gibi hüf diyor, herkes yere yıkılıyor. Millet, imanlılar bunlara hayran kalıyor. İsa ikinci ise ortada yok. Kim var ortada? Bu insanlar var, düşünenler var. Böyle el uzatıp milleti iyi edenler var.
Benihin.
Mesela Benihin meşhurdur bunlardan. E şimdi bizim kendi ülkemize de yayıldı bunlar. Benihin'i hatta Türkiye'ye getirdiler. Onun taklitçileri bol. Niye? Çünkü bu tür şeyler insanın hoşuna gidiyor. İnsanın egosunu okşuyor. Bakın. Kompleksi olanlar, kendisine güveni olmayanlar, Rab'be güveni olmayanlar bu tür şeylere girişirler. Rab'de kişilik kazanmayanlar bu tür şeylere girişirler. Yücelik Rab'be gitmiyor. Yücelik bunlar kendileri alıyorlar. Bak Timoteos mektupta diyor ki zaman gelecektir. Her kötülüğün kökünde para sevgisi yatacaklar. Ve insanlar Rab'bin sözünü paraya satacaklar. Şimdi olan bu. E şimdi ben kalkıp dediğim zaman ya şimdi bir kadının çıkıp vaaz vermesi kutsal kitaba göre aykırıdır. Ya bu kadar da sert olunmaz ki. İşte taviz böyle veriliyor. Dışarıda zehir var ve diyorlar ki camlarınızı kapatınız. Camlarınızı kapatınız, zehir girmesin. Herkes camı kapatıyor ama bir tanesi diyor ki ya birazcık açsak ne olur? Birazcık aralık yapalım. Evet. Birden zehir girmiyor. Birden ölmüyorsun. Ama seni yavaş yavaş öldürüyor. Benim kilise aradığımda da onu gördüm. Şimdi bir kiliseye gidiyorum tamam yani kardeşler iyi. Ama bakıyorum öyle ilahiler söylüyor ki teolojik olarak yanlış. Bazen öyle hareketlerde bulunuyorlar ki ya kabul edemem. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki şimdi bu öğreti konusunda sert olma. Kardeşim sevgi dolu ol. Bakın öğretiyi bırakın bir kenara. Sevgide birleşin. Sevgi birleştirir. Öyle diyorlar. E şimdi ben bu adama sevgi mi göstereyim? Bir kardeş vardı şeyden. Belki bazı kardeşler tanır. Diyarbakır'da derviş. Biz bu İncil seminerinde Ankara'da zamanında biz gizli gizli orada burada seminerler yapardık. Ben sistematik teolojiyi öğretiyordum orada. Üçlü birlikten işte dedim ki Yahova şahitleri Rabbin üçlü birliğine iman etmiyor. Kutsal ruhu bir güç olarak görüyor. İsa'yı bir yaratılmış birisi olarak görüyor. Cehenneme inanmıyor. Geldi abi dedi bu nasıl olur? Dervişi tanıyor musunuz? Dervişi tanıyan var mı? Şahsen. Ha, ben sanırım tanıyorlar. Diyarbakırlıydı. Dedi Ali abi dedi ben adamı görürsem bir kafa çakarım dedi. Ama şaka yapmıyor. Çok ciddiydi. Dedim derviş kardeş yani biz adam dövmeyiz. Evet dedi beni dövseler ben bir şey demem. Ama benim Rabbime leke getiren böyle öğretmeyen bir kafa koyarım gider. Güçlü bir şeydi. Ben ne yaptıysam o dedi döverim dedi. Rabbin yanına gitti ya. Kardeşimiz Rabbin yanına gitti. Ama yani Rabb'e karşı öyle bir aşkı, öyle bir sevgisi vardı ki ya nasıl olur da benim Rabbimi böyle bir Rabbi satıyorlar dedi. Ben buna müsaade vermem. Sağlıklı öğreti, sağlıksız öğreti çünkü kangren gibidir. Biz bunlara taviz veremeyiz. Biz diyemeyiz ya olsun yani Türkiye'de buna karşı bir mektup yazdılar. Yani o kadar basit ki o kadar böyle cılız ki yani bazı şeyler hoşumuza gitmiyor. Ya olur mu kardeşim? Şeytani iştir bu. Bu kadar açık ve net diyeceksin. Sen dün de söyledim, vurguladım. Eğer sen Rabbin sözünden kutsal ruhu, vaftisi, babayı, oğlu kaldırırsan o kutsal kitap değil. Bu insanların, dinlerin bin yıllardan beri yani bin yıldan fazla bir zamandan beri Rabbin sözü değiştirmiştir sözlerine yani yapamadılar. Şimdi Hristiyanların kendileri yapıyor. Ve bunu yapanlar da misyonerlerdir. Misyonlar ve misyonerlerdir. Hayır, sağlıksız öğreti kangren gibidir ve onu kesip atman lazım. Tabii ki seveceğiz. Ama yanlışa da kötüye de onu da kesip atacağız. Hayır kardeşim. Ben şununla çalışırım ama onunla çalışamam. Uymaz. Sevginin bir temeli olması lazım. Sevelim ama ne, sevgi gösterelim ama neyle sevgi göstereceğiz? Eğer bizim temelimiz Tanrı sözü değilse, öteki sevgi bizden kaynaklanır. Hoşuma giderse severim, yarın da vurup ağzını gözünü kırarım. Gücüm yeterse. Hayır, eğer sevginin kaynağı Rabbin sözü ise, bak biz yıllardan beri Münir de buradaydı, kardeşlerle birlikte çalışıyoruz. 4 ayrı karakter, 5 ayrı karakter, 6 ayrı karakterde insanlarız. Ama temel Rabbin sözü ise birlik var, sevgi var. Bazı konularda aynı görüşte değiliz. Ama bunlar yan konular. Ama Rabbin sözü bizim temelimizse, akıllı yüreği devreye sokuyorsak, o zaman yanlışa da yanlış diyeceğiz. Tamam, biz gidip savaşmayacağız, öldürmeyeceğiz, kafa atmayacağız ama sert bir şekilde de bunlar yanlıştır, bunları kabul etmiyoruz diyeceğiz. Bu nedenle bu insanlar, insanlara verilen ilk öğüt, yapmaları gereken ilk Kur'an'ın, kuralın öğreti olduğunu söylüyor. Öğreti. Neyin öğretisi? Habercilerin öğretisi diyor. Bu nedenle öğrenmek, öğrenmek ve öğrenmek kardeşler. Ve burada diyor süreklilik. Recep dün söyledi, bizim İncil semineri var. Bunu kendimiz için yapıyoruz yılda bir kez. Rabbin sözünden yemek için, öğrenmek için. Her gün okuyoruz. Sadece bu değil. Yorumlar, komentarlar, yorumlar aynı şey. Başka kitaplar. İnsan derine indikçe onun kökeni o kadar bir zevk, o kadar bir heyecan, o kadar bir bereket oluyor ki. Birçok insan diyor ya okuyamıyorum, canım sıkılıyor. Sen derinlere girmiyorsun ki, dalmıyorsun ki içine. Onda. Bu nedenle bu sağlıksız öğretiye karşı durmamız gerekir. Rabbin sözünü öğrenmemiz gerekir. Öğreti bu nedenle önemli. İkincisi de diyor paydaşlık, ruhsal paydaşlık. Nedir ruhsal paydaşlık? Yani müşareket eski deyimle. İmanlıların bir araya gelmesi. Bakın bunu Rabbin sofrasından öne koyuyor. Birincisi öğretidir, ikincisi kardeşlerin bir araya gelmesi. Recep kardeş buna değindi. Yani düğün için 300 kilometre gider ama 22 yani 3 dakikalık bir yere gelmez. Neden? Yorulmuş. Gece cumartesi günü saat 2'ye kadar düğünde kalmış, dans oynamış. Gelmiyor. Paydaşlık o kadar önemlidir. Ve üçüncü noktada yine paydaşlıktır. Bakın önce birbirimizle paydaşlık, sonra Rab'le paydaşlık. O da bizim aramızda bir paydaşlık oluyor. Ve dördüncüsü de ne diyor? Dua. Öğreti, kardeşlerle bir arada olmak, paydaşlık, Rabbin sofrası ve dua. Ve burada devamlılık söz konusu. Devamlılık söz konusu. Ben duayla kapatayım. Ya onlar çok çalışkan. Yani şimdi sahte olanlar, bakın sahte olanlar
iyi çalışıyor.
Yani belki bununla sevap kazanırım diyor, biliyor musunuz? Ya sevap kazan. Ama bizim yasa dedi. Yani şimdi o kadar alışmışız ki Rabbin inayetine. Yani çok doğal görüyoruz ve tembelleşiyoruz. Oysa ya benden başka kim sevinebilir? Ben biliyorum cennete gideceğim. Şimdi Rabbin yanına gideceğim. Rabbin çocuğuyum. Kurtulmuşum. Bitmiş. E şimdi bunu ben paylaşmasam kim paylaşacak? Evet, bir dua edelim. Rabbimiz sana şükrederiz ki sen kutsal ruhunla, ki o da Tanrı'dır, üçte teklidir, bizim yüreğimizde oturmaktasın. Rabbimiz sen kendin aramızdasın ve biz yaşıyoruz. Yok olmuyoruz. Ya Rab, bu inayeti kavramak bazen o kadar zor. Ya da bazen o kadar bunu güncelleştiriyoruz ki bunun derinliğine inemiyoruz. Ama bütün bunlara rağmen sözüne baktığımızda gerçekten bizim ne büyük bir ayrıcalığımız olduğunu görüyorum tekrar. Ya Rab, sen Tanrı'nın tüm öfkesini üzerine aldın.
benim bütün suçlarımı üzerine aldın. Onun cezasını ödedin, kanını akıttın. E şimdi Tanrı'nın huzuru açık. Şimdi senin önünde durabiliyorum. Senin önünde durabiliyoruz. Rabbimiz, kardeşlerimizin de evet, bu bilince gelmesi için dua ediyorum. O güven içerisinde, o güvenlikte yaşamaları için, günlük hayatlarında öyle bir yaşam sürmeleri için dua ediyorum. Biliyorum, hepimizin, her bir kardeşin hayatında çeşitli sorunlar var. Bırakamadığı ya da üzerinden atamadığı dertler, acılar, elemler var. Ama yardım et Rab. Görebilelim aslında sen bizi hiçbir zaman atmazsın. O kartal gibi üzerimizde uçuyorsun ve bizi gözlüyorsun. Hiçbir zaman yere çakılmamıza izin vermeyeceksin. Çünkü sen sonsuz bir sevgiye, sonsuz bir inayete sahipsin. Rabbimiz, hamd ediyoruz bize bu imkanları verdin burada. Birlikte olabildik. Birlikte senin sözünü duyduk, ilahiler söyledik. Rab, insanız. Belki her şeyi doğru bir şekilde yapamadık, hata işledik. Eğer öyleyse Rab affet bizi. O anda kardeşlere de yardım et. Affetmeyi bilsinler. Şimdi buradan ayrılırken de Rab, sen her bir kardeşle birlikte ol. Onları koru. Dediğim gibi onların günlük hayatlarında da onlara yardım et. Onlarda bir istekli yürek yarat. Senin sözüne karşı bir arzu, bir istek yarat. Bunları yapacağın için sana hamd ediyorum. Rabbimiz İsa Mesih adında duamı sana yükseltiyorum. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.